Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.
Günaydın Hasan.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, esas olarak ekonomiden, ekonomiye de değineceğimiz yönleri olmakla beraber senin silah ve bu konulardaki uzmanlığına başvuralım dedik. Libya'daki evet. Gelişmeler ve acaba uluslararası bir müdahale imkanı var mı, olabilir miydi filan, bunları birazcık konuşalım.
Tamam. Eğer size uygunsa önce Libya'daki önemli dünya ölçüsünde önemli ürün petrolle ilgili durumu özetleyeyim.
Lütfen.
Ondan sonra da bu askeri boyutuna değinelim. Şimdi Libya'nın 44 milyar varil petrol rezervi var. Bu Afrika'da en büyük petrol rezervi bilinen ve dünya rezervlerinin %3.3'ü Libya'da. Yani muhteşem bir rakam değil fakat önemlice bir rakam. İkinci nokta, bu rezervin %80'i Sirte havzasında çıkıyor. Batıda. Yani Sirte koyu ve çevresinde. Bu da Bengazi filan o bölge. Yani şu anda Kaddafi'nin yönetimi kaybettiği bölge. Aşağı yukarı Libya'yı da tarihi olarak da ise bir Bengazi, bir Trablus, bir de güneyi o Fizan denen yer. O da galiba hiçbir şey yok. Yani Osmanlı zamanında sürgün olarak kullanılan bir yer. Pek nüfus filan da yok.
Böyle bir bölge var. Pardon, bir şey soruyorum. Sirte dedin
doğuda.
Doğuda değil mi?
Doğuda. Şu anda Mısır sınırına yakın olan yerde.
Evet.
O körfez kıyısında, hatta o körfezin de doğu kısmında yer alıyor petrol havzaları. Şimdi günde yaklaşık 1.6 milyon varil üretim yapıyormuş. Yani bu rakamlar değişiyor tabii bir yıldan bir yıla. Benim elimdeki de 2009 rakamları ama. Ve 2009'da 1.4 milyon varil satıyormuş yurt dışına. Bu OPEC üyesi bir ülke tabii Libya. Kotasında biraz aşıyormuş. Son rakamlar 1.2 milyon varil civarında günde satış yaptığı şeklinde. En büyük alıcısı İtalya. Bunu Almanya ve İspanya, Fransa ve İspanya izliyor. İtalya'nın Libya'nın petrol ihracatı içindeki payı %32. İtalya'nın toplam petrol ithalatı içindeki payı %22. Bu önemli bir rakam.
Yani İtalya toplam petrol ihtiyacının %22'sini Libya'dan mı karşılıyor?
Evet. Dolayısıyla İtalya'nın duyarlılığı buradan geliyor. Fransa'nın da %16, onun da az değil. Fakat bu önemli bir nokta, İtalya ile olan ilişkinin niteliği. Amerika'nın çok düşük. Yani Amerika'nın Libya'nın petrol ihracatı içindeki payı %5 civarında bir şey. Diğer ülkelerin de az. Bu ülkede 5 rafineri var. Bunlardan 3'ü doğuda. Yani bu şu anda Kaddafi'nin kontrolünü kaybettiği yerde. Ya kaybettiğini umduğumuz yerde diyelim.
Ama galiba son çeşitli kaynaklardan bizim de takip etmeye çalıştığımız kadarıyla kaybetmiş olduğu yani, görülüyor. Guardian girmiş de oraya. Guardian haberi. Ve şey.
Yani şöyle de bir şey anlaşılıyor, bu gerçi askeri boyutla ilgili bir şey ama Bengazi havaalanı kapanmıştı ama şimdi orayı temizleme imkanı bile olmuş. Yani açmışlar filan. Uçaklar hiç olmasa inebilecek şeydi. Bir başka nokta, Libya devletinin gelirlerinin yıllar itibariyle değişmekle beraber %75 ile %90'ı petrol. Başka bir geliri yok. Dolayısıyla bu petrolü kim kontrol ediyorsa o işin hakimidir. Libya'nın petrol bağlamında önemli yatırımları da var yurt dışında. Mesela İtalyanların o meşhur büyük şirketi, devlet şirketi Eni'ye ortak oldu 2009'da. Yalnız bu da bir şey var, kim ortak oldu meselesi. Libya devlet fonları var, ülke fonları var. Onlar ortak oldu ama yani insanlar acaba soruyor işin içerisinde işte yöneticilerin yakınları var mı falan diye. Libya'da bir de doğal gaz meselesi var. 1,5 trilyon metreküp doğal gaz rezervi var. Bu dünyanın %1'inden az. 15-10'da 2 milyar metreküp yılda üretiyor. Bu da dünyanın üretiminin 1/5 civarında bir şey. Orada çok büyük değil ama işte bir yerde biraz daha yüksek. Şimdi bu Libya'daki üretim düşerse ne olur diye bir soru var. Aslında teknik olarak bakılırsa galiba Suudi Arabistan doğru söylüyor. Bu durumda Suudi Arabistan kendi başına bile üretimini arttırarak Libya'daki üretim düşüşünü telafi edebilir dünya pazarında. Kaldı ki OPEC'in bütün üyeleri bir arada düşünürse bu haydi haydi yapılır. Fakat bu karışıklık tabiatıyla dünyada bir tepki doğuruyor. Doğurdu ve bir petrol fiyatlarında ciddi bir hareketlenmeye de yol açtı. Bakalım ne olacak. Libya ile ilgili bir iki şey daha söyleyebilir miyim?
Lütfen.
Şimdi bu nüfusu 6,5 milyon olan bir ülke. Buranın adam başına gelirini hesaplarsanız filan Türkiye'den filan fazla ediyor ama sokaklarda öyle bir manzara görmüyoruz değil mi?
Yani adaletsizlik had safhada çünkü.
Burada adaletsizliğin ötesinde bir şey var. Burada adaletsizlik bence hani bir insanların bazıları çok zengin bazıları fakir olması olayına kastettiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Burada devlet bütün gelire el koyuyor ve bunu ya işte o beyaz fil dediği fantastik projelere, bunların bir kısmı ileride işe yarayabilir, bir kısmı da saçma sapan olabilir yani bilemiyorum. Onlara harcıyor. Kalanı da ülke dışında işte böyle maceralara, çatı ele geçirelim, işte bilmem Sudan'a bilmem ne yapalım, şudur budur ya da işte onu bunu destekleyelim diye.
Çarçur ediyor.
Çarçur ediyor. Evet. Şimdi bu ötekinden farklı bir şey. Yani Mısır'la ilgili benim kanaatim büyük bir gelir ve servet eşitsizliğinin doğduğu, yani benim kanaatim dediğim rakamlara rasyonun ötesinde olduğu kanaati, bu bir adaletsizlik doğru. Ama buradaki olay adaletsizlik değil. Buradaki resmen o ülkenin petrol gelirlerinin halkının yararına kullanılmasının fena halde sınırlanmış olması.
Evet,
tabii bunun içinde bir de adaletsizlik vardır. Onu ayrı bir konu.
Evet.
Benim çok dikkatimi çekti. Kaddafi halkını tavlamak için kalkıp bu son konuşmasında petrol gelirlerini size vereceğim diyor. 40 yıldır neredeydin?
Gelin alın petrolünüz sizindir dedi.
40 yıldır niye yapmamış? Yani bu bir tam bir kepazelik yani, evet. Söyleyecek. Bir şey daha söyleyeyim. Bu ülkede bütün rakamlar 1.3 ile 1.5 milyon civarında Mısırlı yaşadığını söylüyor. Şimdi son birkaç günde 10 bin civarında Mısırlı'nın sınırı geçmekte olması çok ciddi bir konu bu. Bunun ben yeterince dikkat edilmediği veya vurgulanmadığını düşünüyorum. Gerçi haberlerde artık sık verilmeye başlandı.
Bugün bir tek ilk defa Trablus'tan bildiren batılı olan Robert Fisk buna değinmiş. Binlerce Mısırlı kaçmaya çalışıyor,
evet,
filan diye.
BBC filan rakam vermeye başladı nihayet. Ama bu çok ciddi bir olay. Çünkü evet, bu insanların karşı da birileri tavır koymuş. Yani hayatlarını tehdit etmiş. Onu demek istiyorum. Mesela Türkiye gelen işçilerimiz genelde böyle bir şey olmadığını, hatta Bingazi'de yardım ve destek, işte ekmek su filan verildiğini söylüyorlar. Orada şimdi bu insanlar Mısır'a gitmesi halinde Mısır'daki zaten bir karışıklık var. Dikkati yani ortalık daha da karışabilir. Bir de diğer ülkelerden de 200 bin civarında insan yaşıyor burada.
Yani 1,5 milyonsa tabii bu
müthiş bir rakam.
Yani ülke nüfusunun da 5'te biri falan değil mi?
Evet, yani çok bir rakam. Ben önce bir yanlış okudum zannettim ama birkaç yerde bu rakam tekrarlanınca 1.3 ile 1.5 arasında rakam söylüyor. Ben zaten buralarda çok istatistiklere kabaca güvenmek lazım. Yani şeydi. Şimdi işin şeyine geleyim, askeri tarafına, yani evet, başka bir şey yoksa. Şimdi önce iktisatla ilgili bir askeri bilgi vereyim. Bu ülkenin 2000 küsur tankı var. Yine bir o kadar zırhlı araç ve personel taşıyıcısı var. Ve 2000 küsur yine şeyi var. Çekmeli ya da işte kundağı motorlu denilen topları var. Ve işte 400 küsur kadar da Scud ve benzeri Kuzey Kore füzesi olduğu tahmin ediliyor. Dikkatinizi çekerim, bu ülke nüfusu 6,5 milyon, ordusu 100 bin kişi. Ortalıkta tank toptan geçilmiyor.
Evet.
Şimdi bunların ne kadar işe yarıyor? Büyük bir kısmı işe yaramıyor. Onu da söyleyeyim. Yani uzatmayayım lafı ama bir 200 kadar T-72 tankını Rusların modernleştirdiği bildiriliyor. Onlar yürüyordur. İşte biraz daha yürüyen vardır filan. Yani ne kadar büyük bir israf olduğu için söylüyorum bunu. Bunları paldır küldür 1970'lerde alınmış, depolara atılmış, hurda vaziyette oluyor. Ordunun da bunları kullanacak becerisi olduğunu sanmıyorum. İddialara göre de zaten hava kuvvetlerinde bu saldırı yapanlardan hiçbiri de Libyalı falan da değil, dışarıdan kiralanmış olan pilotlar deniyor. Doğru mu yanlış mı onu da bilemiyoruz.
Evet, zaten Mahir de biraz önce şey olarak bilgiyi de verdi ya, ordu ya hiçbir kendi darbeyle geldiği için hiç güvenmediğinden orduya, orduyu da zayıf tutmaya özel gayret göstermiş zaten Kaddafi.
Evet, yani ordusunun yani Çat'a saldırdılar, büyük bir bozguna uğradılar. İşte Mısır'a saldırdılar, oradan da bir sopa yediler. Yani öyle bir şey de yok. Yani bir konuyu söyleyeyim. Bu ordu son zamanlarda ciddi eğitim alıyor. Kim veriyor dersiniz? İngiltere'nin elit SAS komandoları.
Ne güzel.
Evet. Ben de o ilgimi çekiyor bu İngiltere olayı. Çünkü bu Pol Pot'un Kızıl Kımerleri Vietnam ordusundan iyi bir dayak yiyip Tayland sınırına sığındıklarında yine aynı örgüt onlara eğitim vermiş.
Evet. Çok doğru.
Bu biraz pek demokratik şeyden yana değiller galiba. Neyse. Ondan sonra bir şey daha. Bu iki gün evvel iki Libya uçağı Malta'ya indi. Savaş uçağı. Miraj F1D tipinde iki tane savaş uçağı. Birkaç nokta. Bir tanesi uçakların kanatlarının altında roket yüklü pot dedikleri şeyler vardı ve roket yüklüydüler. Buradan da şunu çıkarılıyor ki bu pilotlara bir yere saldırın talimatı verilmiş, yoksa uçak durup dururken roket yüklü kalkmaz. Onlar da kullanmamışlar. Dolu indiler yani şeyleri. Dolayısıyla öyle bir saldırın emri var. Büyük bir olasılıkla saldırın dedikleri yer sokaktakileri ateş edin değil ama halkın yanına geçebilecek olan kışlalara saldırın şeklinde. Yani yine Libyalı vatandaşlarını öldürmek üzere.
Kendi ordusuna yani roket atarak.
Evet, evet, evet. O bir şey daha. Bu sabah ben El Cezire'de seyrettim. Yani şeyde Bengazi üzerinde hem şeyler helikopterler, yere ateş edebilen helikopterler, hem de Su-22 av bombardıman uçakları uçuyordu. Ateş ederken görmedim ama uçuyorlardı. Demek ki böyle bazı emirler gelmiş. İkinci bir noktayı söyleyeyim. Bir uçak düştü Su-22 Bengazi'de. Pilotlar atladı ve şey dediler. Bize böyle bir talimat verildi diye. Şimdi pilotlar galiba iki kişi atladı diyorlar doğruysa. O zaman bu bir eğitim uçağı. Yani ama o eğitim uçaklarının bir gelişmiş olanı vardır. Yere saldırı yapabilirler. Niye düştüğünü anlamak zor. Yani bir kaza, motoru bozulmuş olabilir falan, onu bilemiyoruz tabii. Bir ikincisi de şu olabilir. Bengazi'ye iltica etmek istiyor olabilir işte pilot. Fakat havaalanının kapalı olduğunu görünce uçağı kimseye zarar vermeyecek bir yerde terk edip kendileri paraşütle atlamış olabilirler. Yani bu hava kuvvetlerinde bir sıkıntı var.
Galiba zaten açıklama da o şekilde geldi. Ben iltica kelimesini o zaman yorumlamakta güçlük çekmiştim ama şimdi sen söyleyince de tabir caizse aydım. Yani Bengazi karşı tarafın eline geçmişse iltica edebilir tabii o zaman.
Aynı yani ülke için. Onlara katılmak istiyor. Evet. Verilen görevi yapmıyor fakat piste inemeyince uçağı terk etmek zorunda kalıyor. Bu Libya Hava Kuvvetleri ile ilgili lafı bu kadar uzatmamın temel nedeni Libya'nın hava kuvvetleri Kaddafi'nin mensup olduğu kabileye teslim edilmiş bir şey. Güvenmediği için hiç kimseye, onların adamı. Artık onlar da bu işi kabul etmiyorlar. Zaten İçişleri Bakanı'nın istifası da o şekilde yorumlanıyor galiba. Şu anda Libya açıklarında ciddi bir deniz gücü birikmekte. Şimdi şeyin İngiltere bu Somali açıklarında görev yapan Cumberland fırkateynini geri dönüyordu. O gemiyi yani ülkesine dönüyordu. Çevirdiler Libya açıklarına geldi. Biliyorsunuz bizim donanmamızın Gelibolu fırkateyni gitmişti. ona Oruç Reis Fırkateyni ve iki tane daha fırkateynin katılacağı söyleniyor. Dolayısıyla işte ya 3 ya 4 tane tekne orada oluşacak donanmamızdan. İtalyan donanmasının San Marco, San Giorgio ana çıkartma ana gemileri ve Mimbelli destroyeri oraya gidiyor olduğu söyleniyor. Bunların amacı şey de olabilir tabii. Bu güvenilmez biri olduğu için Malta'ya falan saldırılır diye. Değil mi? O da önemli bir şey. Çünkü evet. Bu Mimbelli uçak savar destroyeri oranın korumasını, çünkü Malta'nın bir gücü yok, askeri gücü falan yok. İtalyan donanması o amaçla oralara gelmiş olabilir ama bazı İtalyan kaynakları diğer gemilerin de gelmekte olduğunu söylüyor. Üç fırkateyn falan filan. Hindistan donanması iki tane savaş gemisini yola çıkarttı. Onlar da geliyorlarmış. Çünkü 18 bin Hintli var burada.
Peki bütün bu toplanmanın anlamı sadece tahliye etmek için mi, yoksa başka bir amacı da olabilir mi? Nasıl yorumluyorsun?
Benim yorumum, hiçbir ülke kendi başına Libya topraklarında bir operasyona, Amerika dahil, kalkışmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son aldığı karar galiba dil olarak çok sert olmakla beraber sadece kınamadayla kalan bir şey.
Aynen öyle.
Müdahaleci şeye filan gitmiyor. Burada da Rusya ve Çin'in Libya ile ilgili değil, kendileriyle ilgili kaygıları nedeniyle bu tür olaylara pek sıcak bakmamalar, müdahale şeyine. Fakat ortamı oluşturmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bir kolektif hareket olursa bu ülkelerde, yani kan gövdeyi götürüyor artık, bunu da tartışacak tarafı kalmadı noktasına gelirse, bir Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde filan bir şey yapmanın hazırlığı içerisindeler. Çünkü efektif olarak ülke bölünmüş durumda. Yani öyle gözüküyor. Ve bir tarafta da yoğun bir şekilde çatışma devam ediyor. Öbür tarafta herhalde o kadar yoğun değil. Ufak tefek bir şeyler, yani ufak mı bilmiyorum ama yani şey gibi, batısındaki gibi değil. Evet. Doğudaki çatışma yoğunluğu. Bu tarafta iş katliam gibi gözüküyor ve bir ciddi bir sorun var. Şimdi burada şey yapılabilir mi? Yani işte ne yapalım, Doğu'yu kurtardık, petrol de orada zaten, işte oradan bağımsızlığı ilan ederiz. Bengazi. Zaten Osmanlı zamanında da Bengazi eyaleti değil miydi?
Evet.
Yani işte o öyle olur. Bu tabii olur da çok da sorumsuzca olur. Gerçi yani artık kanıta gerek kalmadı. Yani dün Fransız televizyonu ve İngilizce yayınında şey diyordu, yani birisi daha doğrusu söylüyordu. Yani artık Batı'nın utancını şey yapması lazım, kabul etmesi lazım. Bu işlerde bir değil, iki değil, beş değil, rezalet bir
hal. Yani rezaletin önde geleni hakikaten. Büyük skandallerin, yani Avrupa Birliği'nin açıklamaları filan insanı tüylerini ürpertecek kadar.
Öyle, anladığım kadarıyla Fransa'da çok ciddi bir eleştiri başladı. Hem de bir kanat, hani soldan bir eleştiri denmeyecek derecede yaygın bir şekilde gazetelerde. Yani neydi, 2007'de o kepazelik burada geldi, şey yapıldı filan, bu adam filan diye Sarkozy yerine. Tabii o, bunun Fransa'da seçim sonuçlarını önemli şekilde değilse bile bir miktar etkileyecek bir olay olacağını da düşünebilir. Yani böyle yan etkileri de var. Şimdi Türkiye açısından durum da şöyle, Türkiye tek başına tabiatıyla bir şey yapabilecek hali yok, yani anlamı da yok. Fakat Türkiye'nin sıkıntısı şurada, Türkiye'nin deniz gücü yok. Yani deniz gücünden kastettiğim askeri gücü kastetmiyorum, gemi gücü. Biz mobilize ettiğimiz gemiler sivil, Osman Gazi, Orhan Gazi, Samsun ve Ankara. Samsun ve Ankara bugünlerde gidiyor. Bir de askeri gemi var, İskenderun. Bunların toplamıyla işte 2400
5000
kişiye yakın kişi, insan naklediliyor toplamıyla. 25 bin kişi olduğuna göre 5 sefer gerekir filan.
Peki o zaman tam bu, çok affedersin sözünü keserek, önemli bir, bizim de Mahir'le aramızda düşündüğümüz, tereddütte kaldığımız bir nokta vardı. Belki senle paylaşabiliriz bu tereddüt ve kaygıyı. Şimdi bazı gazetelerde de bugün tarihin görmüş en büyük tahliye operasyonunu yaptı. Hatta Batılılar da İngilizler filan da hayran kaldı diye de yorumlar vardı. Mesela bugünkü Star ve Zaman gazetelerinde özellikle görüyoruz. Halbuki biz de şeyi düşünüyorduk, 25 binse eğer verilen sayı, en az 25 bin kişi ise 5000'i bile değil 3000'i tahliye ediliyor. O zaman geri kalanı ne yapıyor? Nasıl edilecek?
Ben görümsüyorum. Her ikisi de doğru. Bir tanesi hakikaten benim de hatırladığım, Türkiye'nin tarihinde bu kadar büyük bir operasyon yok ve Libya cephesinde bu kadar büyük bir operasyon yok. İngilizlerin hayran kalması çok normal çünkü yüz karası İngiltere, diğerlerinden daha kötü durumda. Ve İngiliz Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına bakın, buruk bir sesle diyor ki rica ettiğimiz hava yolları gitmeyi kabul etmediler ya da gidemediler diyor.
Size hepsi özelleştirildi çünkü, değil mi? Hepsi özelleştirildi.
Sonra bu yani bence orada çok acıklı bir durum var ve İngilizlerin ben işte televizyona astığı kadarıyla ne kadar büyük belirsizlik içinde bırakıldığı, önce uçak geliyor dendiği, sonra 9 saat sonra geliyor dendiği, sonra gelmiyormuş dendiği falan. İngiltere bu işi tam yüzüne gözüne bulaştırmış bir nedenle. Dün gece hallettiler galiba. Dolayısıyla İngilizlerin imrenmesi normal. Türkiye açısından da normal ve şeyi söylüyorum, elimizde başka gemi yok. Bakın İskenderun askeri gemidir, diğer dördü sivil gemidir ve yanılmıyorsam, yani yanılıyor olabilirim, Türkiye belki bir gemi daha bulur, belki bulamaz. Yani yok elimizde böyle bir şey. Bu her ülke için doğru mudur? Tabii böyle bir olayla karşılaşınca herkesin zor. Hani Amerika Birleşik Devletleri falan gibi istisnai büyük deniz gücü olan ülkeler bu işin alttan kalkabilir ama diğerleri bir şey buluyor. Ben Çin'in çözümünü söyleyeyim. Çin Avrupa'ya yük getiren gemilerinin yönlendirdi Libya'ya doğru geri dönüş dönenleri. Oraya geliyorlar ama onlar sahile belki yanaşamaz diye de Yunanistan'dan balıkçı tekneleri kiralıyormuş.
Akla uygun.
Tabii çok epeyce yakın çünkü Girit'ten yani her ülkenin bir şeyi var ve Türkiye ama olay zor. Bir şey daha var. İşçiler bir noktada değil ki. Pardon, Türk vatandaşları, sadece işçiler değil, işçi olmayan da var, herkes var. Bir nokta değil, onların limanlara sağ salim, güvenli olarak ulaşabilmeleri lazım.
Evet.
O da bir soru.
Evet, yani burada iki soru var. Bir tanesi, bazı gazetelerin gerçekten tarihin en büyük operasyonlarından birini yapıyor olabilir, belki de en büyüğünü yapıyor olabilir tahliye olarak. Ama bu bir şey demek değil. Çünkü geride kalan 20 bin kişi varsa o zaman da öyle çok övünülecek, şişinilecek bir durum yok. Çünkü yarın o zaman açıkta kalan birisi öldürülmüş ama çok daha fazla
Allah korusun olabilir.
O zaman ne diyecekler sorunu var.
Şahkari abartmamız bir vazgeçsek iyi olacak. Yani yapılan işi takdir etmek başka bir şey.
Aynen,
yetersizdir. Öyle. Daha bir şey, çünkü hükümetin önümüzdeki günlerde bütün yönetimin büyük bir sıkıntı içinde çırpınmasını anlayamayacağız. Madem tarihi bir şeyler yaptık, halde hallettik diye
tam onu diyordum
lazım.
Evet. Şimdi ondan sonrası çok saçma. Yani sabah 5'e karşı 5'e kadar ayakta kalmış başbakan falan, gayet iyi bunlar. Ama şimdi yarından itibaren geri kalan 20 bin belki küsur kişinin durumu çok büyük bir endişe verici şekilde devam ederse ne yapacağız? Bir de şeyi anlamadım, neden gemi yok? Yani donanma gemileri bu iş için kullanılamıyor mu?
Kullanılamaz. Çünkü bu gemilerin içerisine bir kere uzun bir mesafe gelecekler. Alacağınız insanlar profesyonel denizci, genç insan falan değil. Hastası var, kadını var, çocuğu var. Öyle bir gemiye misafir edebileceğiniz donanmanın fırkateynlerine, hadi diyelim ki 50 kişiyi aldınız. Yer yok. Yani o gemiler o amaç için yapılmış değil.
Evet.
Gönderilen İskenderun gemisi donanmanın bu ana insan taşıma gemisi de zaten sivil vapurdu. Donanma şeyden çıkarıldı, servisten çıkarıldı. Ne yapılacağı bilinemedi. Donanmaya verildi. Daha evvel Beyrut'ta başarılı bir şekilde oradaki insanlarımızı getirmede kullanıldı. Şimdi oraya gönderiyor. Ama donanmanın elinde bir ikinci gemi yok. Donanma uzun zamandır çıkartma ana gemisi tipinde gemiye ihtiyacımız olduğunu bu tür işler için söyler. Pahalı bir iştir bu tür gemi alınması. Yani işte Türkiye'de bu tartışılır filan. Ama yani kolay bir iş değil. Dolayısıyla yok. Mesela bu Hint Okyanusu'ndaki tsunamide Hindistan da gördü elinde böyle bir gemi olmadığını. Nitekim ondan sonra bir gemi almaya kalktılar. Aldılar da galiba. Yani pek bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve bir dereceye kadar Fransa dışında bu tür, tabii İngiltere dışında bu tür gücü olan gemi ülkeler azdı. Son zamanlarda İspanya buna katıldı, böyle bir gemi alıp Norveç falan, öyle birkaç ülkenin birkaç gemisi var ama ölçek çok büyük. Şimdi dolayısıyla iki kişi lazım. Ben Mısır üzerinin altını ondan çizdim. Bir kere orada kalan ve bir süre daha kalmak zorunda olacak olan, yani taşıyabilme süresinde insanların güvenliğinin acilen sağlanması lazım. Bu Mısır için çok daha önemli bir şey, çünkü çok büyük bir insan kitlesi var. Bu ortak eylem gerektiriyor. Yani anlamam uluslararası ilişkilerden ama Kaddafi ben hepinizi öldürürüm diye tehdit ettiği zaman tersinde o tehdidin gelmesi lazım.
Aynen öyle.
Ordunu oynatırsan biz de senin tepene bineriz diye.
Evet, ve zaten bütün yapılanlarında uluslararası hukukun ve vicdan kurallarının tamamen dışında olduğunu açıkça söylemiş artık Obama'da. Son yaptığı resmi açıklamada, basın toplantısında. Artık bunun şeyi kalmadı. Peki bir de yani ben şeyi de anlamakta güçlük çekiyorum. Bu durum tespiti çok insani bir, hem suç durumu var hem de bu tahliye edilmesi gereken on binlerce, hatta yüz binlerce insan var belki de ülkeden kurtarılması gereken bu durumdan. NATO ne işe yarar mesela?
Şimdi NATO kendi başına hareket etmeye kalkarsa şey olur mu? Yani herhangi bir NATO ülkesi buna asker verir mi? Şimdi şöyle bir şey var. Atıyorum bir NATO ülkesi, Almanya diyeyim veya A diyeyim, yani şart değil, bir ülkeye laf atmak için söylemiyorum. Orada kendi insanlar olduğu zaman ve onların bir şey olarak insan kalkanı şeklinde kullanılabilen bir insan şeyin, liderin elinde rehin olduğunu bilirse kolay kolay hareket edemez. Şimdi o yüzden bu tahliye operasyonunu bir anlamda da onun için hızlandırmak istiyorlar ki böyle bir risk ellerinde kalmasın diye. Fakat risk başkaları için var. Yani diyelim ki Almanlar, İngilizler gitti. Az çünkü onlar gitti. Ruslar gitti. Ama Filipinler var, işte yani herkes var. Türkler var, şunlar var, bunlar var. Biliyoruz ki bu çok tehlikeli bir şey olacak ve bu şeyinde elindeki tek koz bu.
Kaddafi'nin.
Akla gelebilecek ikinci kozu şeydi. Bengazi ve civarını bombalaması ve yani oradaki petrol tesislerini havaya uçurması. Bunu yapar mı? Bazen yani mantıken düşünürseniz yapmaması lazım ama mantıken düşünecek biri yok galiba.
Hayır, mantığın geçerli olduğu bir adam değil. Evet.
Bir tek şey düşünebiliyorsunuz. Yani işte subayları artık olmaz bu diyeceklerdir filan diye. Füze atar mı? Yani işte yine aynı şey. Dönüp dolaşıp o insanların kendilerine emir verenle kendi vicdanları arasında sıkıştıklarında vicdanlarını tercih etmeleriyle ilgili bir şey. Ve çok acayip bir şey. Yani çok acayip bir durum var. Çünkü büyük bir olasılıkla etrafında kendisi gibi dünyayla ilişkisini koparmış birileri de var. Onlar
var, düğmeye basabilir. Şüphesiz, evet, oğulları başta olmak üzere. Şeydi yani, bir de şey açıklaması vardı, Anadolu Ajansı Associated Press kaynaklı bir haber. Hardal gazı üretiminde kullanılan kimyasal madde stokunu da tamamen imha etmek için, daha süresi de olmamış, yarıdan fazlasını ancak imha etti diye bir haber verdi Birleşmiş
yani
Milletler.
Yani o da çok korkutucu bir şey.
Kimyasal silahların yasaklanması örgütü böyle bir açıklama yapmış yani.
Ha, onlar yok edildi sanıyordum.
Tam bitmemiş ve süre uzatmasını istemiş. Daha henüz 3 ay mı ne süre dolmamış. Ama yani bu işler böyle bir gün bile olsa çok endişe tabii, verici tabii yani.
Tabii. Bu arada Batı eğitim sistemi hakkında da bazı sorular sormak lazım. Biliyorsunuz oğlu doktora yapmıştır London School of Economics'te.
Evet.
Sivil toplum örgütleri falan. Yok, hayır, dünya sisteminin eleştirisi falan gibi de hani küresel
tumturaklı bir şey. Yani.
Evet, evet, öyle bir konuda. Ondan sonra da bir de Kadhafi de Randasku'la bağışta bulunmuş. Yani bu iş.
Ama okul yani, okul şey demiş, 1,5 milyon sterlinlik bir bağış. Bu işte bilmem kaç seneye yayılmış galiba yani. 300 bin sterlinlik dilim alınmıştı. Geri kalanını hemen donduruyoruz, almıyoruz demiş.
İnsanın hamiyetten gözleri doluyor.
Yani bu biraz acayip değil mi? Hakikaten bunu oturup iyi bir düşünmek lazım.
Evet.
Yani bu tür kuruluşların kredibilitesi çoksa belki ondan hiçbir kötü bir şey yapmadılar. Belki çocuk hakikaten alnının akıyla doktorasını aldı. Bilmiyorum ama benim kafamda şimdi 1000 tane kolay kolay da temizlenmeyecek soru doğdu. Üstelik de en önemlisi de London School'la bir sempatim vardı. O da dondu.
Evet, benim de babam orada okumuştu. Benim de vardı ama şimdi birazcık endişe duyuyorum.
Yani bu
neyse, şey aile meselelerini karıştırmıyor. Peki, çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim.
Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.